13. ayrım, Nevroz, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 135. Ertesi günün gecesi vardılar Taloriye Vadisi'ne. Vadiye girmeden önce çevre köylerdeki sempatizanlardan bilgi topladılar. Memo'nun grubundan ayrılan bir partizan en yakın komanda birliğine teslim olmuş, grubun yerini söylemişti. Sempatizan köylünün kılavuzluğunda çatışma yerine doğru ilerlediler. Bulutların arkasından zaman zaman gülümseyen Dolunay, Andok Dağı'nın şaşırtıcı endamına büyü üflüyordu. Kurt ve çakal uluyuşlarıyla çınlıyordu vadi. ''Kan kokusuna gelmişlerdir'' dedi hoca. Kayser Nehri'nin ay ışığında gümüşlenen kıyı buzullarına baktı Çeto. Bir köylünün ''Andok Dağı kurtların kalesidir'' dediğini hatırladı. Dönüp dağa baktı yeniden. Vadideki her uluyuş çoğaldı bin kez. Uğultu halinde şakaklarına indi Çeto'nun. Andok yılanlarının ninnisi gibiydi bu uluyuşlar. Andok kurtunun gözünde 5 renk vardı. Bunlardan karpuz kızılı olan körpe kuzu kanından özümlenmişti. Kızılcık kızılı olan yarenlik sofrasında yaralanınca diğerleri tarafından parçalanan bahtsız kurtun kanından özümlenmişti. Menek şemsi olan köpek kanından çalınmaydı. Sarı açlığın ve hırsın, yeşil ise korkusuzluğun ve cüretin marifetiydi. İnsafımı talan etti benim bu vadi diye olduğu yere çöktü Çeto. Nişangahlarında ekmeğin ve merhametin tohumlarını taşıyan insanlara mezar oldu bu vadi. Nedir bu kan kokusu, bu uluyuş, bu ziyafet? Neden cesetleri olduğu yerde bırakırlar, anında alıp götürmezler? Çeto'nun duyarlılığına hayret etti grup. Ellerini koynuna sokan, roket atarın gölgesinde saf bir çocuk gibi mırıldanan bu küçük insanın derinliğindeki renk zenginliğini seyre koyuldu. Andok Dağı'nın ürpertici büyüsüne, ay ışığında tutuşan gizemli görünümüne baktı hoca. Bu adamı bu vadide düşen 8 partizan değil, bu dağ ağlattı. Bu görkemiyle bu çatışmaya nasıl seyirci kaldı bu dağ diye düşündü. Kol düzeninde çatışma mevkiine doğru yürüdüler. Katmer katmer yükselen kayalıkların ardından acayip sesler geliyordu. Güneyden sökün eden Tigris anaforlarının labirentleri andıran kayalıklarda mırıldanması, yer yer homurtulara ve ıslıklara dönüşmesiydi bu. İnlerinde kıvrılarak yatan iki dayı ayının dışında tüm yaratıklar bu kayalıkları terk edip Andok'a sığınmışlardı. ''Biz bu karanlıkta çatışma yerini bulamayız, Heval Çeto. En iyisi şu kayalıklarda konaklayıp sabahı bekleyelim. Kurt soyundan gelseydik bulurduk.'' Hocanın bu önerisi üzerine titreye titreye kayalıklara rüzgarsız bir duldalığa çekildiler. Kayı aralarından çalı çırpı toplayıp kamuflajlı bir ateş yaktılar. Kılavuz köyünün verdiği bilgiler hiç de iç açıcı değildi. Köylerde yeni tip adamlar türemişti. Ellerinde kırık kale, G1 ve Kalaşnikov tüfeklerle gezen, ciplere kariyerlere binip askeri merkezlere giden yeni tip köylüler. Zaman değişmişti. Zehirli yılanlar, zehirsiz yılanları kendileriyle çiftleşmeye zorluyorlardı. Akreplerin kuyrukları haylice dikelmişti. Toprağa kurşun ve para düşüyordu çelik kasalardan. Gökte uçan kuşun kıçına bakıyordu herkes, yumurta düşecek mi diye. Köylere hakim yerlerde pusu siperleri kazılmıştı. Bu siperlerin ateşinde azıcık pişmeyi göze alanın tüfeğe ve maaşa kavuşacağı söyleniyordu. Önce karanlık eridi. Yeni kalaylanmış kazan dibi gibi parlamaya başladı vadi. Çeto nöbetteydi. Eğilip kokladı karı. Çevresini taradı dürbünle. Takırdayan çenesini bastırdı. Buz içindeymişçesine karamsar bir iklimle seyretti şafağın söküşünü. Kanatları kavun içine çalan, göğüsleri yanar dönerli cennet kuşları kondu Kayser'in her iki yakasına. Şafak aydınlığının tıpkı bir urmiye kadını gibi beyaz zemine nakışladığı bu mor gagalı kuş sürüsünün cik cik uğultusuna taktı dikkatini. İçine dolan enginliğin mahmur diriliğiyle esnedi derin derin. Andok Dağı'nın kuşları mıydı acaba bunlar? Çatışma nerede cereyan etmişti? Dürbünü çevirdi, incecik gümüş ayaklı alaycıl tilkilere baktı. Şafağın pırlanta ruhu tilkilerin burunlarında ve dikelen kulak yanarlarında billur cümbüşüne dönüşüyordu. Tüm grubu kaldırdı. Dört yöne dağılarak aramaya başladılar çatışma yerini. İlk bulan Zelal oldu kanlı sahayı. Grup sahada kümelendi. Eğilerek sağ avucunu kanlı karlara bastırdı. Kurt tüylerine, boş kovanlara, sağa sola saçılmış kaya parçalarına baktı. ''Cesetleri ne yaplar acaba?'' ''Götürmüşlerdir'' dedi hoca. 200 metre öteleri tarayan Ahır Mahmut, ''Helikopterler buralara konmuşlar'' diye bağırdı. ''Kan izleri ve kıyamet kadar boş kovan var. Hele şu mevzilere bakın, vay peppo! Çiğnemiş, içtima alanına çevirmişler burayı.'' Mahmut'un yanına koştu grup. ''Makinalı tüfekleri buralara kurmuşlar'' dedi Kımıl. Zelal'a baktı Sevecen yumuşak bir iklimle. Isınır gibi oldu. Can ciğer rağmı olmuşum ki iflah etmez diye düşündü. Kafur sarısından beterdi çetonun benzi. Acının emsalsiz mengenesinde yassılaşmış, minnacık bir çığlık haline gelmişti bakışları. Kırağılanmış, kocaman bıyığının ucunu çiğniyordu habire. Yavrularını yitirmiş duyarlı bir jirki kadınından farksızdı. Taloriye Vadisi'nin şafak kubbesini delen muhteşem bir ünlem direği gibi dikilmiş, oracıkta öyle duruyordu. Acaba vuruşları nasıl oldu? Tek tek mi, toplu halde mi? Zozan'la Memo yan yana mıydı acaba? Sorular soruları kovalıyordu. Bu kanlı karlar erimeden düşenlerin intikamını almalıyız. Çeto Kımıl'ın intikamını duydu sadece. Andok Dağı'na baktı. Üst üste binmiş simitleri andıran, güvercin grisi sislerin eteklerde yarattığı ışık ve renk harmanına daldı hayranlıkla. Bu olayı metanetle karşılamalıyız. Savaşın kurallarını intikam duyguları tayin etmiyor. Üç büyük gücün gerçeği bizim, hasmımızın ve halkın gerçeği tayin ediyor. Nevroz ayındayız. Mantığımız ve cüretimiz Nevroz ateşi kadar parlak olmak, doğurgan olmak zorundadır. ''Bura köylerinde gıdik çok mu?'' diye sordu Mahmut. Çeto'nun sözünü kesen, pişmiş aşa soğuk su katan bu dev adama şaşkınlıkla baktı kılavuz köylü. Ayaklarının altındaki turuncu karı hatırlamasalar güleceklerdi kıkır kıkır. ''Bu köylerde çok gıdik var, sen merak etme Melameran'' dedi hoca. Kış Mahmut'un sırt çantasını gıdiksizleştirmişti. Yürürken sırtında kıpırdamalarını, başlarını uzatarak Mahmut'un kulağını koklamalarını, ikram edilen incecik dalların tomurcuklarını ve yapraklarını kıtır kıtır yemelerini özlemişti. Her molada yapraklarını yiyor, her pınarda torbadan başlarını uzatarak susuzluklarını gideriyorlardı. Sadece Mahmut'un değil, partizanların da meşgalesi, eğlencesi, sohbet malzemesi olmuştu oğlaklar. Mahmut'a takılmalarının ardı arkası gelmiyordu. Mahmut'un radarı meledi. Helikopterler geliyor galiba. Mahmut'un gıdiğini kılavuz etseydik yol bu kadar uzamazdı. Patikaların tomurcuklarını yiye yiye hacı lokumuna döndü Mahmut'un gıdikleri. Birisini yutmanın zamanıdır. Savaşın ciddiyetiyle alay ediyor bu gıdikler. Gıdikli Mahmut. Tarihin ilk gıdikli gerilla savaşını verme şerefi Melameran'a aittir. Grup Andok Dağı'na çekildi. 15 gün kayboldu sislerin arasında. Nevroz'a 3 gün kala peş peşe 2 köyü bastı. Milis haline gelmiş 12 köylünün silahlarına el koydu. Nevroz gecesi Andok'un zirvesinde kocaman bir ateş yakarak dağı terk etti. Uzun bir yürüyüşten sonra Çevlik Dağları'na tırmandı. 9'ar kişilik 2 mangaya ayrıldı. Toplam 20 dağ köyüne girildi. Milislerle aralarında 5 çatışma cereyan etti. Bir milis öldürüldü. Çevlik ile Şeytan Dağları'nın düğümlendiği kesimde Kımıl'ın timi pusuya düşürüldü. Çok çetin bir çarpışmadan sonra tim 2 kayıpla paçayı kurtardı. Çarpışma alanında Havar'la Haki'nin ölüsü yatıyordu. Haki el bombasıyla, Havar ise M16 mermileriyle tanınmaz hale gelmişti. Büyük bir moral bozukluğu, bıkkınlık ve intikam hırsı içinde Çevlik Dağları'ndaki gizli üssüne çekildi grup. Tam 2 gün sürdü Nevroz eylemlerini değerlendirme toplantısı. Kapanış konuşmasını Çeto yaptı ve sözlerini şöyle noktaladı. ''Acayip bir döneme girmiş bulunuyoruz. Kardeşi kardeşe kırdırma dönemine. 6 ay önce köylere serbestçe girebiliyorduk. Şimdi milis namlularıyla karşılaşıyoruz. Bu hem kötü hem de iyidir. Kötüdür çünkü bizi kandırılarak bize karşı silahlandırılan halktan insanları vuracağız. İyidir çünkü milis silahlarıyla kolayca silahlanacağız. Doğru bir politika izlersek milislerin önemli bir bölümünü tarafsızlaştırabilir, hatta gerillaya hizmet eder hale getirebiliriz. Politika ve onun şiddet araçlarıyla yürütülen biçimi, yani savaş, milyonlara yayılıyor. Bunu bizzat devlet yapıyor. Bu çok güzel bir şeydir. Şartlar ve zaman bizden yanadır. Halkın ezici çoğunluğu bizden yanadır. Grup Nisan ortalarında kötü bir haber daha aldı. Askeri kamptan gelen ve içlerinde Kelkazon'un da olduğu 8 kişilik bir tim, Botan ve Behdinan sınırının Suriye sınırı ile kesiştiği kesimde milisler tarafından pusuya düşürülerek yok edilmişlerdi. Grup ölenlerin gerçek kimlikleri konusunda büyük bir merak içine girmişti. Çeto yeniden başlamıştı bıyıklarını çiğnemeye. Birkaç gün sonra Şerafettin dağlarına hareket ettiler. Koyaklar yeşillenmiş, karı zümrüt tufanı gibi zirvelere kadar sürüp kuşatmıştı. Mahmut turna ayağı çiçekleri derdi kaya diplerinden. Yakasına iliştirdi, bol bol ısırgan yedi tuza banarak. Sürülere baktı, içlerinde oğlak var mı diye. Bir deste çiçek topladı, grubun kızlarına üçer tane dağıttı. Zelal Mahmud'un inceliğine teşekkür etti. Yeter ilkbaharın sırt çantasını gıdiklerle doldurması dileğinde bulundu. Destan haylice duygulandı. Şirin şirin gülümseyerek teşekkür etti Mahmud'a. Millet bıyık altından gülümsedi. ''Bana yok mu Melemeran?'' dedi hoca. ''Bertilerden bir gıdik alırsam sana bir yeşil keçi boynuzu çiçeği ikram ederim. Ne de olsa hocamsın.''
''Yabana?'' diye çıkıştı Kımıl.
''Dorayla Mayıs gelsin, sana da bir deste sarı çiçekli kuzu kıranotu ikram edeceğim. Gözlerin fıldır fıldır dönüyor ne de olsa.''
Millet leziz leziz güldü, sıkıntıları dağıldı çetonun. Gök kubbeye baktı. ''Yabana?'' dedi Cuma, Mahmud'u dürterek. Gülümseyişini iyice yayvanlaştırdı Mahmud, ensesini kaşıdı.
''Senin kaşıntın çok şiddetlidir Haval. Şu tepeyi aşarsak büyük derede çalıların arasından taşan, çiçekleri altın sarısı olan ve sabah açılıp akşam kapanan bir deste basur otu ikram edeceğim sana.''
Gülümseyişler kahkahalara dönüştü. Yanakları hafiften kızardı Cuma'nın. Sezdirmeden kızlara baktı.
''Bundan sonra bu herifin önünde yürümeyeceğim.'' diye mırıldandı sessizce. Molanın daha fazla sulanmaması için grubu kaldırdı çeto.
Kayaları tırmanarak beş gözden fışkıran görkemli bir dağ pınarının yemyeşil sinesine girdiler. Karşı kayaları kızılımsı gri renklerle yanan keklik sürüsü tutmuştu. Yukarılarda gagaları güvercin eti kokan bir çift atmaca duruyordu. Atmacalara baktı çeto.
''Hayat gerilla savaşından ibarettir. Savunma ve saldırı. Kaçış ve kovalama, mevzi ve manevra.'' diye düşündü.
Keklik kakırtılarıyla yankılanan ve balta ağzını andıran yalçın kayalara baktı dürbünle. Bir kartal yuvasında yoğunlaştırdı dikkatini.
''Zulüm dünyasında kartal yuvasıdır özgürlük. Her ülkeyi bilginin kartal yuvası haline getirmek ve dünyayı uzayın kartal yuvası haline getirmek. İlerlemek, durmaksızın ilerlemek.''
Mahmut çetonun dürbünle nereleri taradığına ve kıpırdayan dudaklarına baktı.
''Buraların yabani gadikleri çok şirinmiş Haval.''
Dürbünü indirerek gülümsedi. ''Biraz sonra Bertilerin zomlarına gireceğiz. Parayla da olsa bir iki gadik alırız onlardan. Atarsın sırt çantana.'' Grup kana kana su içti, elini yüzünü yıkadı, mataralarını doldurdu.
''Bu pınarın adını Şehit Zozan Pınarı koyuyorum. Kabul ediyor musunuz arkadaşlar?'' diye sordu çeto. ''Ediyoruz.''
Tepeye, geniş yeşil sahaya çıktıklarında Beritanlıların Cavreş Dağı'na doğru göç ettiklerini gördüler. Katarın en sonunda yürüyen ihtiyar dönüp gruba baktı. Uzakta duran boz bir eşeği işaret ederek bir şeyler söyledi. Kımıl koşarak ihtiyarın yanına gitti. Kulağını ağzına dayayarak durumu anlamaya çalıştı. Eşeğin bacağı kırılmıştı, terk etmek zorundaydılar. Eşeği yakındaki çobanlardan birisi alabilirdi, sevaba geçerdi. Aksi takdirde gece kurtlar yiyebilirdi. Grup eşeğin başında kümelendi. Eşek mazlum ve acılı bakışlarla partizanları süzdü. Hayırdır inşallah dercesine Mahmud'a baktı. Bu eşeği biz yemezsek bu gece kurtlar yer heval.
Sert olmaz mı Mahmud dedi hoca.
Vallahi bu boze babanın etinin bizim dişimizden daha sert olduğunu sanmıyorum, denemesi bedava.
Sedef gibi parladı dişler, kızlar şen şatır güldüler.
Ben yemem dedi Meram.
Zelal dönüp Meram'a baktı. Vietnamların bir sözü var dedi. Gökte uçak, yerde otomobil hariç bir gerilla her şeyi yiyebilir.
Kara eşeğin eti daha iyiymiş.
Mahmud dönüp ayda yılda bir laf eden Seydo'ya gülümsedi.
Pıvasçı sorçı sipilo diye çıkıştı.
Dipnot soğan ha beyaz ha kara. Sıra eşeği kimin keseceğine gelince tartışma alevlendi. Mahmud dağ başında yalnız kalmış topal bir eşeği kesemeyeceğini ileri sürdü. Keko hayatında hiç hayvan kesmediğini iddia etti. Cuma eşeği alnından vurabileceğini ama kesme konusunda kararsız olduğunu söyledi.
Kımıl yıkın şu eşeği, ben keseceğim diyerek tartışmalara son verdi.
Mahmud eşeğin yardım istercesine kendisine baktığını görünce yıkılmasına ve çırpınmaması için ayaklarının tutulmasına karışmadı. Kımıl cizre işi sedef saplı bıçağını eşeğin gırtlağına çaldı. Kaşla göz arasında koparıp attı kellesini. Kanlı elleriyle Mahmud'a bakarak göz kırptı.
Hayatı boyunca insana hizmet etti. Şu anda bu hizmetin 10 katını sunuyor insanlığa. Huzur içinde yatacak eşekliği ortadan kaldırmak için dağa çıkan insanların midesinde. Şimdi sıra sende, çermele kollarını.
Sırt çantasını tüfeğini indirdi Mahmud. Kollarını çermeleyip başladı eşeği soymaya.
Ne garip adam diye düşündü Çeto. Eşeği kesmeye yanaşmıyor ama leşinin başında bir andok kurdu gibi ter dökebiliyor. Ete bakın ete, et değil evliya lokumu sanki mübarek.
Eşeğin koyu lolan kızılını andıran eti öğle güneşinin altında tiş tiş yanıyordu. Güneşin yanı başında gölgeleri uçurumlara düşen birkaç akbaba belirmişti. Saf eti kemikten ve yağdan olduğu gibi ayırdı. Ciğeri, böbreği, dalağı, şirin bağırsağı özenle bir yana koydu.
İç organlarını at, yenmez Mahmud dedi Destan.
Yük hayvanının etinden firar eden lezzet içine sığınır. Dayaktan, ağırlıktan, baskıdan kaçıp savunmaya çekilmeyen güzellik var mı?
Mahmud'un teorisine inanır gibi oldu Destan. Ete şıpır şıpır damlayan alın terine gülümsedi. Anlamını bir türlü çıkaramadığı hoş bir esinti doluyordu içine onunla konuşunca. Bakışını bakışla karşılamak hoşuna gidiyordu. Dev bir kartal yuvasında onunla yaşamak, altın renkli iri gece sefalarını birlikte seyretmek. Saflığında ince bir bilgelik, gazabında ceylan insafı var. Cehaleti bu kadar ilginç ve güzel olan bir insan daha var mıydı acaba bu yeryüzünde? Mahmud işe yarayan etlerin hepsini eşeğin derisine doldurup kendirle iyice bağladı. Sırt çantasını kımıla verdi. Eti çadır beziyle bir daha sararak sırtına attı. Grup derin bir uçuruma indi. Kabindin tepesine doğru ilerledi. Karanlık çökmek üzereyken köylülerin domuz boğazı dedikleri gayya kuyusundan derin bir geçitte konakladılar. Gelirken bol çalı çırpı toplamışlardı.
''Burada bizi kuşatırlarsa kurtulamayız.'' dedi Çeto. ''Pirzolamızı şu pınarın başında yedikten sonra yerimizi değiştirelim. Daha ilerilere gidelim.''
Göğün kızıllığı ipek bir tül gibi sardı kayaları. Enginliğin zamana meydan okuyan o efsunlu, koyu nefti soluğu dalga dalga indi derelere. Ayakları zulkar yeşili gibi gülen mercan gagalı rukruk kuşlarının şakıyışları başladı. Zelal nöbetteydi. Dişi bir çakır pençe gibi dikelmiş dağların nabzını dinliyordu. Rüzgar apoletlerin kokusunu getirebilirdi. Pusuya yatan müfreze nişangahlarından bir tanesi insafa gelip şu kayaklarda parlayabilirdi kıvılcım gibi. Titreyen çalıların ardındaki esrarengiz güç, kuş taburlarının ani bir parlayışıyla ya da bir şahinin çatal çığlığıyla açığa çıkabilirdi. Çeto'nun sözleri çınladı içinde. Silahlanmış bilinci nöbete dikin. O Boran Şahin'ini Cudi zirvesine dikmekten farksızdır. Nöbetin zemini halkın vicdanıdır. Orada ruhumuzun, içgüdülerimizin, sezgimizin ve aklımızın kudreti 1000 kat artar.
bronzlaşmış geniş alnını doğuya çevirdi. Bahtiyar hesapsız, içli, yalın ve derindi. Ruhunun haşin anaforları bakışlarına tarilli, rengarenk bir zenginlik üflüyordu. Saçlarının tatlı kıvırcık mizacına, kınalı perçemlerine dokunuverdi parmaklarının uçlarıyla. Hülyalara daldı. Hangisi üstünde acaba? Kımıl mı, çeto mu? Kımıl yalın ve yakışıklıydı. Kısa ve çarpık bacaklı çetoyla kıyaslanamayacak derecede alımlıydı. Çetonun gözleri, burnu ve gülüşü güzeldi sadece. Kımıl'ın sabırsızlığı ve cüreti güzeldi. Çeto insanda derin bir saygı ve güven uyandırıyordu. Tam bir erkekti. Yönetmeyi seviyordu. Yönetilen insanların çoğalmasını, itaatını seviyordu. Kımıl'ın ruhunda kadın inceliği vardı. Doğaçlamayı, ayrıntıları seviyordu. Çetodaki temkin, sabır ve isabet Kımıl'da yoktu. Aniden parlıyordu, sürpriz mizaçlıydı. Havai, heves bir tip değildi. Eskilerin hikmet sahibi dediği Çelebi yaratılışlı ilginç bir tipti. Kımıl bekardı. Ya Çeto? Harbiyi şiş gibi kullanarak etin hepsini kızarttı Mahmut. Odun közünün pirzola kokan enfes ortamında gül beyazı düşündü bol bol. Eti ve soğanı gani bir sofra sundu millete. Bağırsaklar, ciğerler, buğulanan löp yağsız etler, iştahın açılan mağrur dişleri arasında kuzu büryan misali ufalanıp gitti. Eşeğin yarısını yarına ayıran Mahmut dişlerini çöple kurcaladı. Nöbeti devralmak için ayağa kalkanlara baktı. Eşeğin, ateşin ve soğanın aşkına güzel bir nöbet tutun heval. Nöbeti devralmaya gideceklerden birisi hocaydı. Eğilerek ağzını Mahmut'un kulağına dayadı. Kesilmiş karpuz gibi gülümsedi dipçi közün ışıltısında. Eşeğin taşaklarını ne ettin Melemeran?
Pişirmedim, torbamdadır. Merak etme, birini sana veririm. Kudret elmasından daha besleyicidir mübarek.
Neymiş o diye sordu Cuma.
Kuş.
Torbanda kuş mu var?
Bir çift soyulmuş kuş var torbamda.
Hoca gülerek uzaklaştı Zelal'a doğru. Said o ne kuşu olduğunu soruyordu. Çıkar bakalım diyordu peşeng. Karanlığın akıl almaz zenginliğini, gebeliğini, kahrediciliğini ve yaratıcılığını düşündü hoca. Karanlık güzel olmasaydı tüm firari güzellikler mesken tutmazdı onun bağrını. Karanlığın rahminde beslenmeyen tek bir afat güç var mıydı yeryüzünde acaba? Kızların dur direktifi karanlıkta daha güzeldi. Durdu, paraloyu söyledi, gülümsedi.
Eşeğin eti nasıl? Herkes yedi mi?
Şahanedir, herkes yedi ve Kayserililere de hak verdi.
Keyifle güldü Zelal. Saatine bakarak kayalardan aşağı indi. İçinde nedenini bilmediği mükemmel bir ünlem vardı. Egemenlik ve kuşatma arzusunun karşısında aciz kalmalıydı cümle sırlar. Nar çekirdeğine gizlenen kıvılcımdaydı nar ağacının marifeti. Aysız gecede gölgesi kayaya düşen, ayak izleri ateş böceği gibi parlayan, ceylanları peşine takan insanların mertebesine yönelmeliydi artık. Gece kurt burnu kadar zifiri, kurt gözü kadar derindir. Ufukta kurt avazının ürpertici, yalın güzelliği var. Geceyi bu denli vahşi ve cazip kılan nedir? Şirin şirin gülümsedi Zelal, ayağı çalılara takıldı, yüzü koyun kapaklandı. Deve dikeni tomurcuğunun mest edici enfes kokusunu aldı. Toprağın merhametsiz bereketine, kıvıl kıvıl kaynayan yeşillenmiş nisan cinnetine tanık oldu.
Ben mi bereketlendim, toprak mı? Kim?
Islanan çimende avucunu kokladı, ağzındaki ateşi hissetti. Tüfeğini alarak yavaş yavaş doğruldu.
Kimdir o ateşin dibinde kınalı bir kaya gibi yükselen?
Çeto muydu?
13. ayrımın sonu. Sayfa 144.